Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.
O Dilerse. Öğle vaktiydi. Turgut Bey evde yoktu. Fatma Hanım yeğeni Orhan'la mezarlığa ziyarete gidecekti. Onlar Orhan'ın izin günlerinde kabristana gidiyorlar. Hayatla ölümün kucaklaştığı o esrarengiz iklimde gönüllerine açılan ebediyet penceresinden ötelere bakarak tefekkür ediyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Evden sükunet içinde çıktılar. Yolda Fatma Hanım içindeki bir merakı dile getirdi. Orhan, evladım, senin de dikkatini çekiyor mu? Bu sıralar amcan eskisi gibi hırgür çıkarmıyor artık. Kendi içine kapandı. Kötü bakışları da kaçamak bakışlara dönüştü. Sessizce evden çıkıyor, sessizce geliyor. Onun sessizliğindeki dili henüz çözemedim. Hayra mı, alamet, şerre mi? Bilemiyorum. Orhan da aynı duygular içindeydi. Halacığım, hakikaten onda hiç beklenmeyecek, asla umulmayacak bir değişiklik var üzerinde. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ben de çözemedim. Vicdanı mı yeşeriyor, başka bir şey mi var, henüz meçhul. Tam emin değilim fakat ben müsbet bir gelişme gibi seziyorum. İnşallah hayırlı bir neticeye dönüşür. İnşallah. Orhan saatine baktı. Halacığım, bugün biraz geç kaldık. Yunus dedenin sohbet saati yaklaştı. Kabristan ziyaretini sohbet sonrasına bırakmak daha doğru olacak. Hay hay evladım. Huzur içinde Hüdayi kapısına yöneldiler. O gün Yunus dedenin yüzü daha bir başka mütebessimdi. Çok güzel bir tecellinin bahar güzelliği içinde çiçeklenmiş, memnuniyet ve şükrü vardı. Zaten ilahi nura ayna misali olan çehresinde bu letafet, bir manevi cazibe merkezi halinde herkesi kuşatıyordu. Yine tane tane konuşmaktaydı. Kıymetli kardeşlerim, hiçbir hayırlı gelişme hakkında ümitsiz olmayın. Olmaz demeyin. En beklenmedik ve en umulmadık mevzularda bile eğer Cenab-ı Hak dilerse neler olmaz ki? O dilerse kas katı taşların içinden bile nice billur şelaleler akıtmıyor mu? Akıtıyor. O dilerse ateşi gülistana çeviriyor. O dilerse bıçaklar kesmez oluyor. O dilerse en olmazlar dahi olur hale geliyor. Bu bakımdan insanları yüce dergaha yöneltmek hususunda hiç kimse hakkında bundan ümit yok ifadesini kullanmamalı. Sadece elimizden gelen vazifeyi yapmaya bakmalı. Sonrası Allah'a ait. Eğer günahkar veya gafil kul, Cenab-ı Hakk'ın dilemesine muvafık bir ışık yakalayabilmişse, eğer Hak lütfunun tecellisine mazhar olabilecek, küçücük de olsa güzel bir adım atabilmişse, o zaman öylesine bir rahmet kapısı açılıyor ki ona, iki dünyaya bedel. Ashab-ı kiramdan niceleri hep bu şekilde hidayet ve rahmet kevserini içmediler mi? Onların içinde öyleleri vardı ki kimse hidayete nail olabileceklerini düşünemezdi. Ancak Yüce Mevlamız, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar buyurmakta. Bu itibarla Resulullah muhtereme kızı Zeynep'i hicret esnasında deveden düşerek vefatına sebep olan azılı İslam düşmanı Hebbar bin Esved'e Mekke fethine kadar Müslümanlara her türlü düşmanlığı yapan İkrime bin Ebu Cehil'e, Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'ye ve hatta amcasının cesedini parçalayıp ciğerini hırsla ısıran Ebu Süfyan'ın karısı Hind'e bile tebliğ kapısını kapatmamıştır. o kapının farkına varan nice caniler bile merhamet abideleri haline dönüştü. O kapının farkına varan nice günahkarlar ve mücrimler de af ve mağfirete nail oldu. O kapının farkına varan nice cehennemliklere bile cennetin 8 kapısı birden açıldı. Hasılı, bizim vazifemiz Yüce Mevlamızın muradına göre hizmet ve gayret. Olmaz demeden, ümitsizliğe kapılmadan gayret ve hizmet. O zaman göreceksiniz ki, hidayetten hiç nasibi olmayıp da isyan girdabında boğulup gitmekte olan zavallıların içinden niceleri kurtuluş sahiline kulaç atacaktır. Onlardan niceleri de görecek ki Hakk'a teslimiyetten başka çare yok. Dünyada da yok, ahirette de yok. Tek çare o. Sohbet devam ederken yine en arka saflarda bir direğin arkasında başı önünde bir hüzünlü gönül vardı. Geçen gelmiş, şimdi tekrar gelmişti. Yine görünmeden gitmek için geride saklanabileceği bir yere oturmuştu. Diz üstünde hiç kıpırdamadan dinlemişti. Sohbetin sonuna doğru yine sessizce camiden ayrılırken gözleri bulutlanmıştı. Seller gibi aktı akacak bir vaziyetteydi. Hafif sesle mırıldandı. Mübarek insan, ne güzel anlatıyor. Sanki hepsini bana söyledi. Benim derdimin tercümanı oldu. İçimdeki düğümleri tek tek çözdü. Haftaya tekrar gelmeliyim. Onun camiden çıkışından 5 dakika sonra sohbet de bitmişti. Fatma Hanım ile yeğeni Orhan anlaştıkları üzere kabristana doğru yöneldiler. Sohbetin feyzi ve maneviyatı gönüllerini yine huzur ile yoğurmuştu. Fatma Hanım iş çekti. Orhan'ım, bugün sana sorduğum sualin cevabını aldım ve anladım galiba. Evet halacığım, Yunus dede yine ince bir hakikati dile getirdi. Mezarlığa geldiklerinde nasipli Şevket de oradaydı. Kabristanın girişinde içeriye dikkatli dikkatli bakıyordu. Orhan selam verip sordu. Hayrola nasipli kardeşim. Nasipli Şevket şaşkınlık ve sevinç karışımı bir hal içinde ileriyi gösterdi. Bak, orada kimi göreceksin? Fatma Hanım Orhan'dan önce fark etti. Ağabey! Orhan da fark etti. Evet, amcası Turgut Bey mezarlıktaydı. İlk defa. Üstelik yıllardır hiç hatırlamadığı ve emanetine hor baktığı kardeşinin mezarı başında. Hafif bükülmüş vaziyetteydi. Elleri gökyüzüne açılmış iki tevbe çanağı gibiydi. Yine nasipli Şevket konuştu. Benim gibi. Benim uyandığım gibi. O da burada uyanmakta. Yunus dedenin sohbetinin özeti işte. O dilerse cehennemi kışlar bile yemyeşil bir cennet baharına dönüşüyor. Fatma Hanım'la Orhan da aynı cümleyi söyledi. O dilerse. Sessizce yaklaştılar. Orhan amcasına hafifçe selam verdi. Turgut Bey bir anda yanında kız kardeşini, yeğenini ve çok kızdığı Şevket'i görünce başını önüne eğdi. Ne söyleyeceğini bilemiyor gibiydi. Bülbül olsa bile uzun uzun anlatamayacak bir hal içindeydi. Hatırına sohbetteki cümle geldi. Derin bir nefes aldı ve başını kaldırarak durumu hafif bir sesle özetledi. O dilerse. Kul hakkı endişesi. Doktor Selim Bey, karşısında Orhan'ın amcası Turgut Bey'i görünce şaşırdı. Son gelişmelerden haberi olmadığı için, acaba yeğeniyle arasında bir problem mi oldu? Acaba amca bey Orhan'ın hayırlı gidişatını engellemeyi iyice kafasına mı koymuştu? Acaba diye düşünürken Turgut Bey sordu. Doktor Bey, müsaitseniz görüşebilir miyiz? Doktor Selim mütebessim bir dikkatle cevap verdi. Hay hay, buyurun sizi dinliyorum. Turgut Bey acı acı iç çekti. Yılların verdiği ağır yükleri, mesuliyetleri ve kendisinin bunlardan bir haber yaşamışlığının getirdiği dağ gibi veballeri düşündükçe keder denizinde boğulan bir hal içindeydi. Tane tane anlatmaya başladı.
Doktor Bey, belki tanıyorsunuz. Ben Orhan'ın amcasıyım. Fakat hayırsız bir amcayım.
Estağfurullah.
Öyle öyle. Yıllardır onu ziyan ettim. Sonra siz...
Gözleri doldu. Mendilini çıkarıp silerken Doktor Selim meselenin başlangıçta düşündüğü gibi olmadığını çoktan anlamıştı. Haşim bir amca beklerken tevbe ateşinde pişen bir amca vardı karşısında. Heyecanlandı. Sükût ile dinlemeye devam etti. Turgut Bey titrek sesiyle konuşmasını sürdürdü.
Siz benim verdiğim zararları telafi ettirdiniz. Onu, ciğerparemiz Orhan'ı özüne döndürdünüz. Ben yıktım, siz inşa ettiniz. Ben ağlattım, siz güldürdünüz. Ben soldurdum, kuruttum, siz yaşarttınız. Benim sebebimle düşman olmuştu. Sizin vesilenizle dost oldu. Ben cahil bırakmıştım. Siz bilgi sahibi yaptınız. Ben ehli hüsran eylemiştim. Siz ehli Kur'an eylediniz. Adeta ben onu manen öldürmüştüm. Siz dirilttiniz. Öyle ki benim dirilişime, uyanışıma vesile oldu. Kendime geldim. Size karşı nasıl müteşekkirim bilemiyorum.
Doktor Selim duyduklarına inanamıyordu. Sevincinden uçacak gibiydi. Turgut Bey'i gönülden tebrik ederek tevazuya büründü.
Turgut Bey, yaşananlar Allah'ın lütfu. Onun yüce ikramı. Her halimizde ona şükretmeli, ona hamd etmeli. İşte beni de sizin bu güzellikleriniz cezbetti. Biz yapmadıklarımızla bile gururlanırken, siz yaptıklarınızla bile mütevazi yaşıyorsunuz.
Biz kuluz. Hangi makamda, hangi mevkide, hangi konumda olursak olalım yine kuluz. Depolar dolusu hazinelerimiz olsa yine kuluz. Hiçbir şeyimiz olmasa yine kuluz. Genç olsak da kuluz, ihtiyar olsak da, zayıf olsak da kuluz, güçlü olsak da. Bunu doğru anlayınca herkesin idraki ve şuuru açılır. Bilir ki her şey geçici, her şeyin yegane sahibi Allah. Bu dünya bir imtihan yurdu. Esas hayat, ahiret hayatı. Kul doğuyor, kul ölüyoruz. Dilenci de böyle, padişah da kimse istisna değil.
Doktor Bey, ben de bunu daha yeni anladım ve idrak ettim. Fakat herhalde kuru kuruya anlamış olmam yetmez. Bir şeyler yapmalıyım. Kusurlarımı düzeltmeliyim. Büyük hatalar yaptım. Onları tasfiye etmeliyim. Bunun için bana yardım eder misiniz?
Memnuniyetle, elbette.
O halde beni Yunus Dede ile görüştürürseniz, bizzat ona sorup da öyle hareket etmek istediğim birkaç husus var.
Mümkün mü?
Tabii ki mümkün.
Ne zaman olur?
Çünkü yıllardır geciktim. Neredeyse bir ömür kaybettim. Artık bir saniye kaybetmek istemiyorum.
O gün Yunus Dede sohbetten sonra Turgut Bey'i kabul etti. Huzurda Turgut Bey tatlı bir huzur içinde titriyordu. İlk defa böyle bir huzur tatmıştı. Başı önünde, elleri dizindeydi.
Sanki yıllardır dışarıda çamurlu sokaklarda perişan ola ola yorulmuş bir ruhun, sonunda has bahçeye kavuşması ve derin bir şükür nefesi alması gibi özel bir hal yaşıyordu.
Yunus Dede,
"Hoş geldiniz Turgut Bey, nasılsınız?"
diye sorunca hafifçe başını kaldırıp cevapladı.
"Hoş bulduk efendim." Elhamdülillah iyiyim.
Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.